Ayrım 27.
Kişisel inanç alanında İsa'dan önce 4. yüzyıldan başlayarak ilgi Yunan-Roma çağının nesnel tapınmalarından gizemlerin, Eleusis'te kutlananlar gibi daha umut verici soyutlamalarına kaydı. Mistik Orpheus tapınması da gittikçe ilgi çekiyordu. Çünkü bunun da içinde günahın bağışlanması ve ölümden sonra yaşam gibi kavramlar saklıydı. Orpheus öyküsünün simgeciliği de doğada yinelenen ölüm ve diriliş çarkına yeniden önem kazandırıyordu. Bu da Yunanlıların doğuda, örneğin Küçük Asya'da zaten ilişkide oldukları bereket tapınmalarının benimsenmesinin yolunu açıyordu. Doğuda İsa'dan sonraki 200 yıl içinde Roma'nın esnek, hoşgörülü devlettiğini, zaten kimi belli başlı doğu tapınmasının, örneğin Mısır'ın çok eski Osiris tapınmasının, İran'daki Mitras tapınmasının özümsenmesine el vermişti. Mitras tapınması Küçük Asya'da oldukça iyi yer tutmuştu. Bu tapınmayı Pompeius'un ezdiği korsanların Küçük Asya'ya İsa'dan önce 68 yılında getirdiği sanılıyor. Yalın ahlakından ve erkekler arasında yardımlaşmayı önermesinden ötürü tecimenler ve askerler bu tapınmaya özel bir ilgi duyuyordu. Böylece Mitras tapınmacılarının genellikle kabartmalarla süslenmiş, doğal ya da yapay mağara biçimindeki toplanma yerleri, en çok işlek limanlarda ve askeri karakolların bulunduğu yerleşmeler çevresine dağılmış durumdaydı. Her türlü tapınmaya törenlere açık olmak, gizli kutlanmamak koşuluyla resmen hoşgörülü davranılıyordu. Yahudilerin gelişmiş tek tanrıcı dinine bile çok sayıda dönem vardı. Bununla birlikte bu felsefelerin ya da inançların hiçbiri Roma dünyasının tümünü içine alacak evrensel bir inancın gereksinimlerini karşılamıyordu. Sıradan insanın huzursuzluk içinde ne yapacağını bilememesi, şu sorunun çocuksu çağrısında özetlenebiliyordu. Kurtulmak için ne yapayım? Sonunda sorunun çözümü olan formül, başta Yahudi dininin yabancı evlatlığı olarak görülen yeni bir mezhepten geldi. Mezhebin kurucusu Roma yasalarının çarptırdığı en ağır cezayı çekmiş olan bir mahkumdu. Bununla birlikte onun izinden gidenler yüce bir vahyin yardımını görüyor gibiydiler. Bütün insanlar için müşfik bir baba olan Tanrı'nın bir vahyi, onun dünya üzerinde bir insan olarak yaşamış olan, insanlara Tanrı'nın müjdesini getiren, onun öğretisini mükemmel işlerle destekleyen, Romalı valinin isyan şüphesiyle idam ettirdiği, ama yine de ölümü mucizevi bir şekilde atlatıp dirilen oğlunun şahsında bizzat Tanrı'nın gönderdiği vahiy. Dünyadan ayrılmadan önce o, Tanrı'yı ve insanı seven yeni bir toplum kurdu. Onun ruhundan aldıkları ilhamla, onun bir gün döneceği umuduyla Hristiyanlar, bir iyi niyet ve dostluk yaşamı sürüyorlar ve efendilerinin arzularını yerine getiriyorlar. İşte sonunda birey için yeni bir şey. Tapınmaların gizemli destanlarından daha yalın, anlaşılması çok ama çok daha kolay ama yine de onlar gibi günahkar insanlıkla yüce iyilik ideali arasında ayrım yapan, bütün insanların bu ideale erişip lütuf görmesi ve kurtuluşa ermesi için alçak gönüllülüğü ve dostluğu vurgulayan bir şey. Bu noktada Aziz Pavlos'un öğrettiklerine bir göz atmak ve Hristiyan inanışının şimdi yerine geçeceği daha önceki dinsel ve felsefi inançlara karşı onun tutumunu izlemek ilginç olacaktır. Özellikle Yunan felsefesi ona göre kesinlikle karşı cephede değil, daha çok yanlış yollarda ilerleyen iyi niyetli bir rakipti. Aslında Aziz Pavlos geçmişten tümüyle kopup daha önceki inançların hepsinin küfür olduğunu savunmuyordu. Ramsey'in gösterdiği gibi bu tutumunu Romalılara mektubunda tam bir açıklıkla ortaya koymuştur. Aziz Pavlos inanıyordu ki, başlangıçta Tanrı hakkında onun karakteri ve onun insanla ilişkisi hakkında dünyada bir bilgi vardı. Ama bu iyi başlangıcı insan kendi eliyle bozdu. Bunu yapan da putperestlikti. Tanrı'nın doğasına ilişkin ilk güzel düşüncelerin tanınmasını engelleyen budur. Bu yüzden tanrısal varlık ölümlü insan, kuş, dört ayaklı ve sürüngen biçiminde putlara benzetildi, onlarla temsil edildi. Putperest tapınmasından zorunlu olarak ayrılmayan ve değişmez olan, bedensel tutkularda beterin beterine götüren ve sonunda insanın bütün doğasını ve karakterini çürüten ahlaksızlıktır. Yeni öğretinin Aziz Pavlos'un hitap ettiği kişilerce benimsenmesinde olasılıkla bu süreklilik telkini etkili olmuştur. Onun inancına gelişmelerini tarafsız bir ilgiyle izlemeye alışkın oldukları türden yeni bir Yunan Doğu felsefesi olarak bakma eğilimlerinin üstesinden gelen de buydu. Çünkü onun İncil öğretisini kent ortamında yaydığı unutulmamalıdır. Doğu eyaletlerinde Romalılaşmış Yunanlılarla Doğuluların dünyasını oluşturan yeni düşünceler ve rakip öğretiler bu ortamda mayalanıyordu. Bu olgu ilk dönem Hristiyanlarının eski tapınmalara inananları aşağılamak için kullandıkları pagan, paganus sözcüğüne bile yansımıştır. Çünkü anlamı köylü ya da ahmak köylüdür. Bununla birlikte durum İsa'nın ölümünden sonraki ilk yüzyılda hızla değişti. Yeni din şaşılacak bir hızla Suriye ve Küçük Asya'da kaldı. İsa'dan sonra 60'ta başkente gelmişti bile. Hristiyanlık şimdi yalnız kalabalık merkezlerle sınırlı kalmamış, tarım topluluklarına da erişmişti. İsa'dan sonra 112'de Plinius, Bitinia valisiyken köylerin dinsel tutuculuğunun bile üstesinden gelindiğini ve eski pagan tapınaklarının gözden düştüğünü hayretle ifade edebiliyordu. Aslında Küçük Asya bu hareketten öylesine erken bir dönemde etkilenmiş, ülke Hristiyanlığın öylesine erken bir tarihini yaşamıştı ki, burada Aziz Pavlos'a dönüp, onun art arda gelen misyonlarının öyküsünden kimi ayrıntıları hatırlamamızda belki de yarar vardır. Havarilerin işleri, ilk çağın en çarpıcı gezi notlarından biri olmasının yanı sıra, üzerinde durulması gereken belgedir de. 19. yüzyılda bu belgenin güvenilir olmadığına ilişkin girişimler olmuş ama bir William Ramsay hem salt bilgisiyle hem de uygulama alanındaki yüzey araştırmaları, yorulmak bilmez çalışmalarıyla bunları büyük ölçüde boşa çıkarmıştır. Ramsay'in salt yazar olarak ortaya koyduğu yapıtlar hem nitelik hem nicelik bakımından insanı etkilemekle kalmıyor. Başlıkları onun yönelmiş olduğu konuları da gösteriyor. Gezgin ve Roma yurttaşı Aziz Pavlos, Aziz Pavlos'un kentleri, Doktor Luka, Aziz Pavlos'un yazıları ve öteki çalışmaları ve benzeri. Bu kitaplarla birçoğu ilk önce bilim topluluklarının önünde konferans ya da bildiri olarak verilmişti. Yeni ahit çalışmalarına, Aziz Pavlos'un görev yaptığı ülkelerin tarihini, coğrafyasını bütün ayrıntılarıyla bilen, onun çalıştığı ortamın havasıyla yüklü bir kafanın üstün yetkisi geldi. Ramsay'in Aziz Pavlos'un kişiliği ve yaptıkları konusunda göstermiş olduğu düşünce gücü, çağdaş metafizik ve antropolojiye ilişkin özgür düşünüşünün katkısıyla konuyu ilahiyatçılığın kılı kırk yaran sıkıntılarından kurtarıp insanda çalışma isteği uyandıran tarihsel bir gerçek durumuna getirmiştir. Aşağıda okuyacaklarınızın çoğu onun yazılarından alınmıştır. Havarilerin işlerinin izleyi sonuç olarak Hristiyanlığı Kudüs'ten Roma'ya dek yayma ve tohumlarını atma görevinin verildiği kişilerin gezileridir. Ancak öykünün ikinci bir amacı daha vardır. O da yeni ahitin ikinci büyük kişiliği olan Aziz Pavlos'un başka deyişle ilk Hristiyan misyonerinin portresini vermektir. Bununla birlikte onun misyonu insanları dininden döndürmekle sınırlı değildi kesinlikle. Yaklaşık 20 yıllık hizmeti süresince Suriye, Küçük Asya, Yunanistan yelpazesinde bir kiliseler zinciri kurmuştu. Her birinin refahı da başından beri onun kişisel ilgi ve sorumluluğu altındaydı. Kiliseleri gözetmesi, onların moralini yüksek tutmak için şevkle uğraşması, karakterinin en belirgin, en sevecen işaretleriydi. İşte onun ilk Hristiyan kuşağına gönderdiği gerçek teşvik ya da kınama mektuplarına sahip olduğumuz için, havarilerin işlerinde kişiliğiyle ilgili olarak sergilenen bilgileri genişletecek kadar talihliyiz. Bilindiği gibi Aziz Pavlos Tarsus'ta doğmuştur. Çadır yapımıyla uğraşıyordu ama ailesi Roma yurttaşlık hakkını kazanacak ölçüde yüksek sınıftan olduğuna göre alt katmandan zanaatkar olmasa gerek. Aile gerçekte oldukça büyük üretim işinin sahibi olabilir. Zamanında adet olduğu üzere çocukları da yanlarında meslek öğreniyor olmalıdır. Yahudiydiler. Aralarında çocuğa Sol diyorlardı olasılıkla. Sonraları çocuk toplum içine girince adının latinleşmiş biçimi olan Pol, Os'un kullanılması daha uygun görülmüştü. Olasılıkla İsa'dan sonra 32 ile 37 yılları arasında dininden döndüğünde, ilk Hristiyanlık daha Yahudiliğin kollarında büyümekte olan küçük bir mezhepti. Daha sonra o da yeni inancın yayılmasını örgütlemeye koyulduğunda Yahudi kanallarını kullandı. Onun ilk misyonerlik karakolları Yahudi topluluklarının bulunduğu merkezlerde kuruldu. Çünkü bunlar Roma kentlerine saçılmış küçük, iyi örgütlü yerleşmeler olarak yaşayan Yahudi halkıydı. Bunlar tecimde becerikli, din konusunda ayrı, varlıkları yöneticileri bir ölçüde sinirlendiren ama genelde hoşgörüyle karşılanan, hatta kimi yerlerde ayrıcalık ve bağışıklık tanınan halktı. Söylediğimiz gibi bu toplum huzursuz bir çağın karışıklıklarından kaçıp Yahudi havrasının tek tanrıcılığında huzur arayan belirli sayıdaki dönmelerle saflarını sıklaştırmıştı. Yahudilerin imparatorluğun bütün nüfusunun yaklaşık olarak %7'sini oluşturduğu hesaplanmıştır. Pavlos'un misyonerliği din değiştirmesinden hemen sonra başlamadı. O Hristiyan topluluğuna katılmak ve yeni inancını kanıtlamak kararıyla Şam'dan Kudüs'e gitmişti. Ama oradaki din kardeşleri onun geçmişini unutamamış olacaklar, içtenliğine kolayca inanamamışlardı. Üstelik Hristiyan karşıtı tarafın desteğinden yoksun olması da onlardan gelebilecek bir saldırıya karşı savunmasız bırakmıştı onu. Bunun üzerine yurduna, Tarsus'a döndü. Sonraki 10 yıl boyunca ne yaptığı bilinmiyor. Bir gün geleceğini bildiği çağrıya ruhen ve zihnen hazırlandığı sanılıyor. Bu arada çarmıh olayından sonra Petros'la öteki habercilerin Kudüs'te karargah kurdukları merkezden Büyük İncil Öğretisi hareketi başlamıştı. Sanki bu erken evrelerde bütün Yahudi toplumu için Kudüs'ün ta o zamanlar bir hac merkezi oluşunun çok faydasını görmüşler gibi geliyor. Nasıl ki Müslümanlar Mekke'yi ziyaret ederler, Yahudiler de öyle. Diasporanın en uzak köşelerinden çıkıp belirli sürelerle Herodes'in tapınağına dönüyorlardı. Herhalde yeni inanışa dönmeleri sağlanacak kadar kalıyorlardı kutsal şehirde. Habercilerin öğrettiği sevinç getirici haberi kendileriyle birlikte gerisin geriye götürebiliyorlardı. Memleketlerine vardıklarında da Musevi cemaatlerin bulunduğu şehirlerde Hristiyanlığın yeni oğulcuk merkezleri yaratılabilecekti. Bu tür merkezlerin en eskilerinden biri olan Suriye Antiokya'sında Antakya, Hristiyanlar Kudüs'te kilisenin bir kardeşini kurabilecek kadar kısa sürede çoğaldılar. Yaklaşık İsa'dan sonra 43'te burada kilisenin kimi üyeleri, Yahudi olmayanları da dinlerinden döndürerek önemli bir adım attılar. Bu hareket Kudüs'teki Yahudi Hristiyanlar arasında bir takım kuşkular doğurmuş, ne yapılacağı konusunda büyük sorunlar çıkmıştı. Sonunda yukarıdan aşağı kararlar alınması gerekli oldu. Bu amaçla Barbanas derhal Antakya'ya gitti. Yeni katılımların gerçek olduğunu görünce orada kalıp yardımcı oldu. Herhalde bu noktada Barnabas'ın aklına ansızın Pavlos gelmişti. Böyle bir misyon için vasıflarının eşsiz olduğunu fark etmişti. Bunun üzerine muhtemelen Orontes ırmağının ağzında Antiokya'nın limanı olan Seleukeia'ya gelip Aleksandretta körfezine oradan geçerek Tarsus'un aşağısındaki bataklıkta demir atacak bir gemi buldu. Bir görüşe göre uzun bir zaman sonra Pavlos'un yaşadığı yeri bulmakta biraz güçlük çekmiş. Ancak sonunda karşılaşmışlar ve Barnabas onu ilkin birlikte Antiokya'ya dönmeye ikna etmiş. Kudüs'e gitmeden önce ikisi bir yıl süreyle kilisede bir araya gelerek öğretide bulundular. Kudüs'te ise o sırada kıtlık varmış ve yapılacak yardım işi çokmuş. Sonunda Pavlos ile Barnabas ilk misyonerlik gezisine çıktıkları zaman sonraları Petros'un sekreteri ve yoldaşı olacak olan Markos da onlara eşlik ediyordu. Hareket noktası yine Seleukeia idi. Üç arkadaş oradan Kıbrıs'a vardı. Pavlos'un yaşam boyu sürecek görevi başlamıştı. Kıbrıs'tan sonra haberciler gene gemiye binip Pamfilya'ya, Perge'ye geldiler. Olasılıkla o zamanlar gemilerin kente değin yüzdüğü Kestros'tan Akçay yukarı çıktılar. Markos burada Pavlos'la görüş anlaşmazlığına düştüğü için gruptan ayrıldı. Bundan böyle misyonun yürütülmesiyle ilgili bütün kararları Pavlos verdi. İlk hedef Pisidia Antiokeia'sıydı, Konya'nın 96 kilometre batısında Yalvaç. Oraya erişmek için dolambaçlı bir yoldan gitmeye hazırlıklı değil idiyse, Pavlos dosdoğru dağlardan geçen kuzey rotayı tutmuş olmalı. Yani bugün Antalya'dan kuzeye çıkan yolu izlemiş olsa gerek. Küçük Asya'nın içlerine doğru ilk kez büyük gezisine çıkan ilk Hristiyan misyonerlerinin izlediği yolun bu haritasına baktığınızda, o zamanların gerçek seyahat yöntemine aklınız takılıyor. Gerçi gösterişten hoşlanmayan Pavlos, mütevazi ulaşım biçiminden yakınmamıştır elbet. Ama ilginç bir noktayı hatırlatmakta yarar var. Romalılar için en azından imparatorluğun ana iletişim çizgisi üzerinde yolculuk o zamanlar yeterince iyi düzenlenmişti. Yol pek zor değildi. H. V. Morton Roma yollarında gidiş gelişleri gayet güzel anlatıyor. Yol boyu kervanlar değerli yükleriyle dünyayı dolaşıyorlardı. Augustus'un kurmuş olduğu imparatorluk postası bir noktadan ötekine imparatorluğun bütün büyük şehirler arası yolları üzerinde belirli aralıklarla kurulmuş duraklara uğrayıp orada at değiştirerek hızla yol alıyordu. Savaş alanındaki generalden hükümete yollanan raporlar, eyalet valilerine gönderilen yönergeler, imparatorluk fermanları ve başka resmi bilgiler dağları ovaları durmaksızın saatte ortalama 8 kilometre hızla aşardı. İmparatorluk ulağının ortalama hızı buydu. Sıradan gezginler kiraladıkları arabalarla günde 70-80 kilometre arasında yol almakla yetinirlerdi. Roma döneminde araba çeşidi çoktu. İlk çağın kocaman lüks Rolls-Royce'u Carruca idi. Kimi zaman bunlara Carruca Dormitoria da denirdi. İçinde yumuşak yataklar olurdu. Güzelce boyanır, süslenir ve bir tanesi bir çiftlik fiyatına mal olurdu. Basterna denileni, biri önde diğeri arkada, iki katır arasına kurulan rahat bir tezkereydi. Carpentum, kadınların rağbet ettiği iki tekerlekli şık bir arabaydı. Kimi zaman ipek perdelerle üstü örtülürdü. Kisium, tek atlı, iki tekerlekli hızlı bir körüklü, Reda ise rahvan giden dört atın çektiği arabaydı. Kent içinde ya da kısa mesafelerde çoğu kez eğitimli 8 adamın omuzunda taşınan eski model tezkere kullanılırdı. Morton, Cicero'nun Vedius'u Asya'nın derinliklerinde iki savaş arabası, bir binek arabası, bir tezkere, sayısız köle, yaban eşekleri ve küçük bir araca binmiş bir maymunla giderken gördüğünü de alıntılıyor. Roma yollarının günümüze kalan dümdüz kesimlerini görenler, maymunun bile nispeten rahat yolculuk ettiğini düşüneceklerdir. Pavlos bir kıyı kentinden diğerine giderken, karayolunu değil deniz yolunu yeğlemiş görünüyor. Ama bir keresinde yol arkadaşı gemiyle giderken uzun bir yürüyüşün iyi geleceğine karar verip, Troas Yarımadası boyunca 30 kilometrelik yolu yürüyerek geçtiğini biliyoruz. Normal yolu tercih etseydi, hem emniyetli olur hem de yoldaşlık olur diye bir araya gelmiş oldukça kalabalık bir gezginler topluluğunun arasında at sırtında gezindiği anlatılırdı. Böylece Pisidia Antiochia'sına varmıştı. İkonion, Listra ve Derbe'ye gitmeden önce vaaz vermek niyetiyle oradaki Havra'nın Yahudileriyle bağlantı kurdu. Pavlos'un Galatya kentlerinde kurduğu kiliseler sonradan onun en yürekten bağlandığı uğraşı olacaktı. Ancak en büyük kaygıları da onlar için duyacaktı. Bu ilk gelişinde bile ileride çıkacak güçlüklerin ilk uyarılarını almış olmalı ki, yerel havralardan kabul görmesine karşın, eski inançlarına bağlı Yahudilerin büyük tepkisiyle karşılaşınca, onlara karşı misyonu için çok önemli olacak bir karar verdi. Onlara şöyle dedi: Tanrı sözünün ilkin sizlere bildirilmesi gerekiyordu. Ama onu bir yana ittiğiniz ve kendinizi sonsuz yaşama yaraşır saymadığınız için işte uluslara yöneliyoruz. Hristiyanlık demek istiyordu. Artık Yahudiliğin bir mezhebi olmayacak. Nimetlerinden yalnız Yahudi halkı yararlanmayacaktır. Pavlos bundan böyle ulusların Resulü oldu. Gerçekten de ziyaret ettiği şehirlerde önce Musevi havralarında öğretmeyi sürdürdü. Ancak kurulan her kiliseye işleri yürütmek için ihtiyarlar atandı. Böylece kilise havranın denetiminden bağımsız oldu. Pavlos'un İkoniona, Konya ilk gelişi, onun kişisel görünüşünün tek tasvirinin bize ulaşmasına vesile olmuştur. Bilgi kaynağı Pavlos ile Tekla destanıdır. Elimizde destanın ikinci yüzyılda yapılmış bir kopyası var. Birinci yüzyılda yazılan aslında kopya edilmiş. Onesiphoros adlı bir Konyalı, Pavlos'un öğrettiklerini işitmiş. Onun şehre gelmekte olduğunu da haber alınca, yolda karşılarım umuduyla Listra'ya doğru biraz yürümüş. Pavlos'u tanımadığı için tanıyanlardan tarif almış. İki kaşı birleşik, irice burunlu, kabak kafalı, yay bacaklı, güçlü yapılı, kibar, çehresi kah insan kah melek, ufak tefek bir adam. Bu garip tasvir ile Sir John Myers'ın hayalinde canlandırdığı bir Kilikya Yahudisi arasında biraz benzerlik var. Bası kalınlı, çalı kaşlı, Sokrates sakallı, eski zamanların orman kaçkını. Her neyse, hep derler ya, gerçek insan belleğinde silik de olsa biraz izi kalmış herhalde ki, Hristiyan softasının yaptığı tasvir sebepsiz övgüden yoksun olmuş. Bunun dışında Pavlos'un vücudu ile ilgili olarak bildiğimiz tek olgu, belirli aralıklarla sancılanmasına ve halsiz kalmasına neden olan bir hastalığı olmasıdır. Ramsey'e göre bu hastalık onun belki gezileri sırasında, belki yurdu Kilikya'nın sağlıksız ikliminden kaptığı sıtmadır. Pavlos'la Barnabas, Galatlı toplulukların kendi başlarının çaresine bakacağına kanaat getirdikten sonra Suriye Antiokya'sına dönüş yolculuğuna başladılar. Gene dağlardan inip Pamfilya'ya geldiler. Ancak bu kez Ateleia, Antalya, dek gittiler. Antalya'nın İşlek Limanı'ndan ola ki düzenli olarak Kilikya ile Kuzey Suriye limanlarına gemiler kalkıyordu. Yolculuğun tarihi İsa'dan sonra 48 olmalı. Ertesi yıla dek Galatya'ya ikinci bir misyon düzenlenmedi. Bu kez Barnabas, Pavlos'la birlikte gitmek için Markos'un yeniden gruba katılmasını koşul olarak ileri sürdü. Pavlos buna razı olmayınca iki habercinin yolları ayrıldı. Barnabas, Markos'la Kıbrıs'a gitti.